Ayrım 19.
31. Bölüm Flaubert İstanbul'da Doğu Batı ve Frengi. Gustave Flaubert İstanbul'a Nerval'den 7 yıl sonra 1850 Ekim'inde Beyrut'ta yeni kaptığı Frengi ve fotoğrafçı yazar arkadaşı Maxime Ducat ile birlikte geldi ve 5 haftaya yakın kaldı. Şehirden ayrıldıktan sonra arkadaşı Louis Boulle'ye Atina'dan yazdığı bir mektupta insan İstanbul'da 6 ay kalmalı demesini ciddiye almamalı. Flaubert arkada bıraktığı her şey için özlem duyan biriydi. Konstantinopol diye tarih düşerek yazdığı mektuplardan kolayca anlaşılabileceği gibi yolculuğa çıktığından beri en çok Rouen'deki evini, çalışma odasını ve kendisinden ayrılırken uzun uzun ağladığı sevgili anneciğini özlemişti ve bir an önce geri dönmek istiyordu. Flaubert de Nerval gibi doğu yolculuğunda önce Mısır ve Kahire'ye, sonra Kudüs ve Lübnan'a gitmişti. Nerval bu gibi yerlerde gördüğü sert, korkutucu, çirkin, mistik, egzotik doğu görüntülerinden, kendi hayallerinden ve hayallerinden daha oryantal gerçeklerden yorulmuş, bıkmış olduğu için İstanbul ile çok ilgilenmedi. Asıl niyeti İstanbul'da 3 ay kalmaktı. İlgisizliğinin bir nedeni İstanbul'un onun aradığı doğu olmamasıydı. Batı Anadolu'daki yolculuğu sırasında manzaraya bakıp Lord Byron'ı hatırladığını Louis Boulle'ye İstanbul'dan yazdığı bir mektupta anlatmıştı. Byron'ın ilgilendiği Türk Doğu, hançerin, Arnavut kıyafetlerinin, mavi denize bakan kafesli pencerelerin doğusuydu. Flaubert ise bedevilerin, çöllerin, Afrika'nın derinliklerinin, timsahın, devenin ve zürafanın fırından çıkmış doğusunu tercih ediyordu. Üstelik 29 yaşındaki genç yazar, doğu yolculuğundan, özellikle Mısır'dan hayatı boyunca kendisinde kalacak pek çok hayali hafızasını artık almıştı. Annesine ve Boulle'ye yazdığı mektuplardan anlaşılabileceği gibi aklı şimdi gelecek ile ilgili planlarında ve yazacağı kitaplardaydı. Yolculuğu sırasında bir gün yazmayı düşlediği kitaplar arasında uygar bir batılı ile barbar bir doğulunun yavaş yavaş birbirlerine benzeyerek yer değiştireceği Harel Bey adlı bir romanda vardı. Annesine yazdığı mektuplarda ise daha sonra sanatından başka hiçbir şeyi ciddiye almayan, sıradan burjuva hayatından, evlilikten, iş güç sahibi olmaktan nefret eden Flaubert efsanesini oluşturacak malzeme daha o zamandan gelişmiş haliyle vardı. 100 yıl sonra bütün modernist edebiyat ahlakının temelini oluşturacak şu satırların benim doğumumdan 102 yıl önce benim bütün hayatımı geçireceğim sokaklarda düşünülüp kağıda geçirilmiş olması bazen aklıma takılır. Toplum bana vız gelir. Gelecek başkalarına ne diyeceği herhangi bir kurum hatta geçmişte geceler boyu düşleyerek hayalini kurduğum edebi ünde vız gelir bana. Böyleyim işte ben. Bu Flaubert'den annesine 15 Aralık 1850'de İstanbul'dan yazdığı bir mektuptan. Batılı gezginlerin İstanbul hakkında ne dedikleri, şehirde neler yapıp neler düşledikleri, annelerine neler yazdıkları beni niye bu kadar ilgilendiriyor? Kısmen bu gezginlerin bazılarıyla zaman zaman kendimi özdeşleştirdiğim için. Ve tıpkı bir zamanlar İstanbul resmi yapabilmek için kendimi Utrillo ile özdeşleştirmem gerektiği gibi hayatımın daha sonraki dönemlerinde onlardan etkilenerek ve onlarla çarpışarak kendimi yaptığım için. İstanbul'un geçmiş manzaraları ve günlük hayatı hakkında batılı gezginler şehirlerini hiç dikkat etmeyen İstanbullu yazarlardan bana daha çok şey gösterdikleri içindi. İster yanlış bilinç, ister fantezi, hatta ister eski usulle ideoloji diyelim, hepimizin kafasında hayatta yapıp ettiğimiz şeyleri anlamlandıran, kısmen gizli, kısmen okunabilir bir metin vardır. hayatımızın anlamını veren bu metnin örgüsü içinde batılı gözlemcinin dedikleri geniş bir yer kaplar. Benim gibi İstanbul'da bir ayağı bir kültürde, bir ayağı başka bir alemde oturanlar için bu batılı gözlemci gerçek biri değil, bazen benim kurgum, hayalim, hatta yanılsamam da olabilir. Ama aklım geleneksel hayatın eski metinlerini tek metin olarak kabul edemediği için yaşadığım hayatı yeni bir metinle, yazıyla, resimle, filmle anlamlandıracak bu yabancıya ihtiyaç duyarım. Üzerimde batılı bakışların eksikliğini hissettiğim zaman ben kendi kendimin batılısı olurum. İstanbul hiçbir zaman onun hakkında yazan, çizen, onu resmeden, filme çeken batılıların sömürgesi olmadığı için geçmişimin ve tarihimin batılı gezginler için egzotik malzeme olması beni huzursuz etmez ve üzmez. Aynı heyecanla ben de bu gezginleri, benim hakkımdaki korkularını ve düşlerini egzotik bulurum ve çoğu zaman eğlenmek, bilgilenmek ya da şehrin onların fırçasıyla nasıl resmedildiğini görmek için değil, onların alemiyle haşır neşir olmak için de okurum onları. Üstelik düşleri, takıntıları, devletlerinin genişleme azmi ya da kendi sınırlarını merak etmeleri yüzünden kalkıp benim evim dediğim yere gelmişler, gördüklerini yazmışlar ve benim alemim onların yazılarının ve resimlerinin içerisine sızmıştır. Öncelikle 19. yüzyılda gelen batılı gezginleri okudukça sırf onlar daha çok ve daha anlaşılır bir dille yazdığı, kaydettiği, benzettiği ve düşlediği için benim dediğim şehrin de tam benim olmadığını anlarım. Kendim ve ait olduğum yer hakkındaki bu kırılganlığımı ve kararsızlığımı kabul etmeyi severim. Tıpkı İstanbul'un silüetine benim yıllarca baktığım açıdan Galata ve bu satırları yazdığım Cihangir'den baktıkları için bakışlarıyla kendimi özdeşleştirdiğim batılı ressamlara yaptığım gibi bazen İstanbul hakkında yazdıklarını okurken kendimi batılı gezginlerin ayrıntılara giren, sayan, tartan, sınıflayan, hüküm veren ve çoğu zaman da kendi düşlerini, sınırlarını, isteklerini yansıtan bakışlarıyla özdeşleştiririm. Beni batılı bakışların hem öznesi hem de nesnesi yapan ve şehre içeriden bakmakla dışarıdan bakmak arasında gidip gelen bütün bu kararsızlıklarım da tıpkı sokaklarda dalgın dalgın yürürken bazen hissettiğim gibi şehir hakkında her zaman kaygan, değişik ve birbiriyle çelişen düşünceler üretmeme yol açar. Ne bütünüyle buralı hissederim kendimi ne de bütünüyle yabancı. Bu, son 150 yılda İstanbul halkının da şehir hakkındaki düşüncesidir. Bu dediklerimi bir örneğe oturtmak için Flaubert'in o günlerde en büyük derdi olan çüküyle ilgilenelim. Dertli yazarımız İstanbul'a gelişinin ikinci günü Louis Boulle'ye yazdığı bir mektupta Beyrut'ta kaptığı hastalık yüzünden çükünde 7 frengi yarası olduğunu ama sonra bunların birleşip bire indiğini söyler. Her sabah ve akşam zavallı çüküme ilaçlar sürüyorum diye yazar Flaubert İstanbul'dan. Hastalığı bir maruniden aldığını düşünür ilk. Ya da küçük bir Türk hanımdan mı, Türk mü, Hristiyan mı diye alaycılıkla devam eder. İşte Doğu sorununun Revue de Deux Mondes, iki dünya dergisinin hayalinden bile geçmeyen yeni bir cephesi. Aynı günlerde annesine asla evlenmeyeceğini anlatan mektuplar yazmaktadır. Ama kaptığı hastalık yüzünden değildir bu. Kısa süre içerisinde saçlarının dökülmesini hatta en sonunda annesine kavuşunca onun kendisini tanıyamamasına yol açan frengi ile hala uğraşırken Flaubert İstanbul'da da kerhaneye gider. Bütün batılı gezginlere şehrin aynı yerlerini gösteren dragoman, çevirmen veya rehber onu Galata'da öyle pis bir yere götürür, kadınlar o kadar iğrençtir ki Flaubert çıkmak ister. Flaubert'in yazdığına göre tam o sırada evin sahibi Madame Fransız misafirine kızını önerir. Flaubert'in pek beğendiği 16-17 yaşlarında bir kızdır bu. Ama Flaubert ile birlikte olmak istemez. Evdekiler kızı zorlar. İnsan bu zorlama sırasında yazarı ne yaptığını merak ediyor. Ve sonunda ikisi yalnız kalınca kız İtalyancasıyla Flaubert'in hasta olup olmadığını anlamak için organını görmek ister. Yaramı görmesinden korktuğum için hakarete uğradığımı söyleyip terk ettim orayı diye yazar Flaubert. Oysa yolculuğunun başında Kahire'de bir hastanede doktorun bir işaretiyle pantolonlarını indirip batılı gözlemciye frengi yaralarını gösteren hastaları dikkatle seyretmiş ve gördüklerini defterine, tıpkı Topkapı Sarayı avlusundaki cücenin boyuna, posuna, kıyafetine dikkat edip yazdığı gibi, doğuya ilişkin yeni bir tuhaflık, pislik ya da tıbbi vaka görmenin zevkiyle yazmıştır. Güzel, unutulmaz manzaralar seyretmek, hatıralar edinmek kadar Flaubert doğuya başkalarının hastalığını ve tuhaflığını görmeye de gelmişti. Ama bunu yaparken kaptığı kendi hastalığını ve kendi tuhaflığını göstermeye niyeti yoktu hiç. Edward Said İstanbul'da ne yazık ki milliyetçi duyguları okşamak ve batılılar olmasa doğunun ne harika bir yer olduğuna bir kere daha inanmak için okunan Şarkiyatçılık adlı parlak kitabında Nerval ve Flaubert hakkında son derece anlayışlı satırlar yazarken Kahire'deki hastane sahnesine gönderme yapar. Ama onu tamamlayan İstanbul'daki kerhane sahnesinden söz etmez hiç. Belki de İstanbul hiçbir zaman bir Avrupa sömürgesi olmadığı için, oysa batılı gezginler gibi milliyetçi Türkler de bütün dünyaya Amerika'dan yayıldığı sanılan bu hastalığı öteki medeniyetlere yakıştırdıkları için ona frengi demişlerdi. Flaubert'in İstanbul'a gelişinden 50 yıl sonra ilk Türkçe sözlüğü İstanbul'da yayımlayan Arnavut kökenli Şemseddin Sami Frengi'nin bize Avrupa'dan geldiğini yazar. Flaubert ise basma kalıp düşünceler sözlüğünde tıpkı hastalığın kendisi gibi bulaşıcı olan bu kim bulaştırdı sorusunu yıllar sonra yeni bir doğu batı şakasına çevirmeden sonuçlandırır. Frengi'ye herkes az çok yakalanmıştır. Mektuplarda çok açık ve samimi olan Flaubert, tuhaf, korkunç, pis ve acayip olana merakı yüzünden mezarlıklarda geceleri askerlerle buluşan mezarlık orospularından, boş leylek yuvalarından, şehrin soğuğundan ve İstanbul'u Sibirya gibi soğuk yapan Karadeniz rüzgarlarından, şehrin büyük kalabalıklarından bahseder. İstanbullular hariç herkesin hakkında yazdığı mezarlıklar üzerine Flaubert en duyarlı satırlarını yazmıştır. Şehrin ve hayatın içindeki mezar taşlarının, tıpkı yavaş yavaş unutulan ölülerin hatıraları gibi, eskidikçe toprağa batıp kaybolduklarını sanki ilk o fark etmiştir. 32. Bölüm Ağabey Kardeş İtiş Kakış. 6 ile 16 yaşlarım arasında ağabeyimle sürekli kavga ettik ve ondan gittikçe artan bir şiddetle dayaklar yedim. O benden çok daha güçlü, kuvvetliydi. Aralarında 18 aylık bir yaş farkı olan iki erkek kardeşin birbirleriyle dalaşması, boğuşması, dövüşmesi İstanbul'da o zamanlar ve belki şimdi de sıradan, hatta sağlıklı bir şey olarak görüldüğü için başıma gelenleri durduracak güçlü bir irade yoktu. Ben de yediğim dayakları kişisel birer başarısızlık ve kendi güçsüzlüğüm ve beceriksizliğimin birer sonucu olarak algıladığım, ayrıca ilk yıllarda öfke ve aşağılanma anlarında kimi zaman şiddete ilk başvuran taraf da olduğum ve zaman zaman dayağı hak ettiğime aklımın bir köşesiyle inandığım için tabii ki şiddete karşı ilkeye dayalı bir karşı çıkış gösteremezdim. Bir kavga çıktığı, evde camlar, bardaklar kırıldığı, sağım solum morardığı, kanlar içinde kaldığım zamanlarda bile olay yerine gelen annem, bizim birbirimize güçle vurmamızdan, sonuçta benim dayak yememden değil, evde düzenin bozulmasından, gene bir şeyleri bölüşememiş olmamızdan, komşuların gürültüden şikayet etmesinden yakınırdı. Yıllar sonra bütün bu kavgaları ve şiddeti anneme ve ağabeyime hatırlattığımda, bütün bunlar hiç olmamış da ben her zamanki gibi ilginç bir şeyler yazabilmek için kendime çarpıcı ve melodramatik bir geçmiş icat ediyormuşum gibi davrandılar bana. Öylesine iştendiler ki onlara hak verdim ve her zamanki gibi beni hayatın değil hayallerimin daha çok etkilediğini düşündüm. Bu yüzden bu sayfaları okuyan okur kimi zaman ölçüyü kaçırdığımı, kimi zaman da tıpkı hasta olduğunu bilmesine rağmen takip edildiği yanılsamasından bir türlü kurtulamayan kederli bir paranoyak gibi kendi kuruntularımdan bir türlü çıkamadığımı aklında tutsun. Ama bir ressam için şeylerin gerçekliği değil biçimi, romancı için olayların sırası değil düzeni ve hatıra yazarı için de geçmişin doğruluğu değil simetrisi önemlidir. Bu yüzden kendimi anlatırken İstanbul'u, İstanbul'u anlatırken kendimi anlatmaya çalıştığımı fark eden okur, bu çocuksu ve acımasız kavgaların başka bir şeylere hazırlık olduğunu çoktan anlamıştır. Zaten ağabeyimle ilk itişmelerimiz ve kavgalarımızda aralarındaki küçük anlaşmazlıkları içgüdüsel bir şiddetle ifade etmeye çalışan çocukların doğallığından fazla bir şey de yoktu. 10-12 yaşına kadar ağabeyimle dışa kapalı bir dünya kurmuştuk. Başka çocuklarla okul dışında fazla görüştürülmezdik. Çoğunu bizim icat ettiğimiz ya da başkalarından öğrenip yeni kurallarla değiştirerek kendimizin kıldığımız pek çok oyunla meşguldük. Gölgelerle kaplı evin içinde korkutmaca, saklambaç, mendil kapmaca, yılan, balıkçı kaptan, seksek, amiral battı, isim şehir, dokuz taş, dama, satranç, kanatları açılan masa topu, çocuklar için yapılmış bir masada, büyük yemek masasında pimpon ve daha pek çok oyun oynardık. Sıkıştırılmış gazete kağıdı dahil her çeşit malzemeden çeşitli büyüklüklerdeki toplarla evin her yerinde annem yokken kanter içinde kalıncaya kadar oynadığımız futbolun itiş kakışları sırasında kavgalar çıkardı. Erkeksi futbol dünyasını bütün toplumsal yankıları ve efsaneleriyle oyunlaştırdığımız bilya maçına çok yıllar verdik. Tavla pullarıyla da oynadığımız bu oyun, futbolun kurallarını, oyuncuların sahaya yayılışını, hücum ve savunma taktiklerini iyi taklit ettiği ve zamanla gelişen bir parmak hünerine ve biraz da zeka ve taktiğe dayandığı için zevkliydi. 11'erlik tavla ya da bilye takımlarıyla halı sahaya yerleşen iki takım, marangoza kestirip yaptırdığımız ağlı kaleleri yüzlerce kavga sonunda bir düzen ihtiyacıyla incelikle geliştirdiğimiz çeşitli kurallar içerisinde gol atmaya çalışırdı. Bilyaların zamanın futbolcularından alınmış adları vardı. Onları tekir kedileri sevgiyle birbirinden ayıranlar gibi bir bakışta tanırdık. Ağabeyim tıpkı İstanbul Radyosu'nda o zamanlar naklen futbol maçı anlatan Halit Kıvanç gibi oynadığımız oyunu hayali bir seyirci kitlesine anlatır, gol olunca da atan taraf tribünlerdeki seyirci gibi gol diye bağırır, arkasından bir de uğultu çıkarırdı. Hem Futbol Federasyonu, hem oyuncu, hem basın, hem de taraftar rolünü başarıyla, hakem rolünü başarısızlıkla canlandırdığımız bu bilya maçlarının sonunda tıpkı futbolun bir oyun olduğunu unutarak birbirlerini bıçaklayan ateşli taraftarların yaptığı gibi biz de oyunun oyununu oynadığımızı unutur ve içtenlikle kavgaya tutuşur, birbirimizi yaralayıp canını yakana kadar dövüşürdük. Çoğu zaman ben dayakla sinerdim. Daha çok yenilgi, kıskançlık, kurallara uymama, aşırı alay edilme sonucu çıkan bu ilk kavgaların belirleyici duygusu rekabetti elbette. Ama ahlakımızı, kanaatkarlığımızı ya da terbiyemizi gösterme yarışından çok hüner, güç, bilgi ve zeka rekabetiydi bu. dünyanın ya da oyunun kurallarını bir an önce öğrenme endişesiyle, akıl ve beceriyle hükmetme arzusunun renkleriyle yapılmıştı. Amcamın apartmanda bizi durdurup sorduğu bilmecelerle matematik problemlerinin ya da her katta bir başka futbol takımı tutulduğu için yarı şaka yarı ciddi süren çekişmelerin, Osmanlı-Türk askeri zaferlerinin ballandırılarak anlatıldığı okul kitaplarının ya da Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi gibi hediyelerin yavaş yavaş kurduğu bir kültürün gölgeleri vardı bu rekabette. Elbette annemin günlük hayatı kendine kolaylaştırmak için ikide bir her türden yarışma ilan etme alışkanlığının payı da hissediliyordu. Kim erken pijamalarını giyip yatağına girerse ona bir öpücük derdi annem. Kim üşütmeden, hastalanmadan bu kışı geçirirse ona bir hediye alacağım. Kim önüne dökmeden yemeğini ilk bitirirse onu daha çok seveceğim. Ama bu anne kışkırtmaları olsa olsa iki erkek çocuğu daha erdemli, daha uslu ve uyumlu yapmaya yönelik şeylerdi. Oysa bizim kavgalarımızın arkasında iddiacı, yarışmacı, başarı elde etmeye ve kendimizi özdeşleştirdiğimiz kimi kahramanlar gibi hükmetmeye ve kazanmaya yönelik bir yan vardı. Tıpkı derslerde parmak kaldırıp bildiğimizi gösterdikçe, sınıf birincisi oldukça kendimizi diğer kafasızlardan güvenle ayırdıkça yaptığımızı sandığımız gibi, birbirimizi yenip ezip geçmek isterken ruhlarımızın karanlık bir yerinde İstanbul'un onulmaz kaderi yıkım ve hüzün duygusundan uzaklaşabileceğimizin hayalini saklıyor olmalıydık. Çünkü biraz daha ileri yaşlarda her İstanbullu şehrin kaderiyle kendi kaderinin örtüşmesi durumunda hayat diye kendisini kanaatkarlık, duygusallık ve en fazla küçük bir mutluluk kılığına girmiş bir hüznün beklediğini hissetmeye başlar. Ağabeyim derslerinde her zaman benden daha başarılıydı. Bütün adresleri bilir, rakamları ve telefon numaralarını matematik formülleri gibi gizli bir müzikle aklında tutar, birlikte bir yere giderken ben vitrinlere, gökyüzüne, kafamın takıldığına, o da apartman numaralarına ve adlarına bakardı. Futbol kurallarını, maç sonuçlarını, başkentleri, araba markalarını ve atletizm derecelerini, 40 yıl sonra kimi rakip profesörlerin yetersizliklerini ya da sitasyon indeksinde sınırlı yerlerini bildiği heyecanla sayıp dökebilirdi. Resim yapmaya o kadar bağlı olmamın, kağıt kalem ile bir süre yalnız kalma ihtiyacımın arkasında ağabeyimin bu işlere hiç ilgi duymamasının payı vardı elbette. Ama resimle saatlerce uğraştıktan sonra aradığım mutluluğu bulamadığımda ağır perdelerin ve eşyaların evin içinde biriktirdiği karanlık ruhuma hüzün gibi çökmeye başladığında kendime bütün İstanbul'un düşü olan kısa yoldan bir zafere ulaştıracak bir hayat fırsatı ya da onun yerini alacak yarışmalı bir oyun aradığımda ona gider, o sırada hangi oyuna meraklıysak, bilya maçı, satranç ya da bir zeka oyunu, onu bir daha oynarız diye lafı bir dolandırırdım. Başını kitaplardan kaldıran ağabeyim, "Gene kaşınıyorsun galiba," derdi. Oyunun sonunda çıkan kavgadan ve sonra gelen dayaktan çok bu tür oyunların çoğunda beni yendiğini kastederek. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış derdi. En son oyunda da beni yenmiş olduğunu hatırlatarak. Bir saat daha çalışayım sonra. Önündeki kitaba dönerdi. Onun çalışma masası her zaman ne kadar düzenli, derli topluysa benimkisi her zaman o kadar dağınık bir deprem sonrası görünümündeydi. Bu ilk dönemin kavgaları tıpkı oynadığımız oyunlar gibi hayatın kurallarını onları taklit ederek öğrenmemizi sağlıyordu. Daha sonraları ise yaşlarımız ilerleyip şiddet, dayak ve yenilgi ruhumda izler bırakmaya başladığında hayatın kurallarının bizimle oynamaya başladığını hissettim. Sık sık ortalıktan yok olan bir babanın eksikliğini doldurmaya çalışan, bu eksiklik yokmuş gibi yaparsa, şehrin hüznü evine girmeyecekmiş gibi davranan dikkatli bir annenin bakışları ve öğüt yağmuru altındaki yoldaşça iki kardeşten, artık kendi dünyalarını kurmaya kararlı iki ergen iddialı erkeğe doğru evriliyorduk. Yıllar boyunca oyun oynarken ve evde yaşarken kavga çıkmasın diye aramızda geliştirdiğimiz hukuk ve kurallar, kim ilk nereye oturacak, dolabın neresi kime ait, hangi kitap kimin, arabada kim ne kadar süre babamın yanında oturacak, gece yataklarımıza yattıktan sonra odamızın açık kalmış kapısını ya da mutfaktaki lambayı kim hangi nedenle kapayacak, eve alınan tarih dergisini ilk kim okuyacak? Yavaş yavaş yeni kavga nedenlerine dönüşüyordu. Küsmeler, alay etmeler, tehditler, oraya dokunma, o benimler, bak sonra kötü olurlar ile çözülemeyen pek çok sorun, kol bükme, yumruk, dayak ve şiddetle sonuçlanıyordu. Kendimi korumak için ben de tahta askı, sobanın maşası ya da süpürgenin sapı, elime ne geçerse kılıç gibi elime alırdım. Daha da kötüsü, hayati olarak gördüğümüz bir oyunu, gerçek bir futbol maçını taklit eden bir bilya maçının sonunda gurur ve onur nedenlerinden çıkan kavgalar artık doğrudan hayatla ilgili gurur ve onur sorunlarından da patlak veriyordu. İkimiz de birbirimizin zayıf noktalarını fazlasıyla biliyorduk ve tuhaf bir rekabetle birbirimizin kırılgan noktalarını acımasızca iğneliyorduk. Üstelik artık şiddete bir anlık öfkeyle değil, planlı bir acımasızlıkla başvuruyorduk. Onu böyle yaralayabildiğim bu zamanların birinde ağabeyim, "Akşam annemle babam sinemaya gidince seni döveceğim," demişti bana. Akşam yemeğinde annemle babama sinemaya gitmemelerini, tehditler aldığımı söylediysem de böyle durumlarda olduğu gibi güvenlik güçleri olayların yatıştığını, tarafların barıştığını sanarak bizi birlikte bırakıp gittiler. Evde kimse yokken bütün gücümüzü verdiğimiz bu yoğun boğuşmaların bir yerinde kanter içindeyken bazen kapı çalınır, bir kavganın ortasında komşulara yakalanmış karı koca gibi bir anda kendimizi toparlar, ateşli eğlencemizi orta yerinde kesen lüzumsuz misafiri ya da komşuyu "Efendimli, buyurun lütfen oturunlu," bir kibarlıkla içeri alır, ağabeyimle birbirimize neşeli kaş göz işaretleri yaparken annemin birazdan geleceğini söyler ama yalnız kaldığımızda kavgasız yapamayan karı kocaların aksine hiçbir şey olmamış gibi mutlu ve dalgın günlük işlerimize dönerdik. Bazen de ben çok hırpalandıktan sonra kendi cenazesini hayal edip içlenen çocuklar gibi ağlaya ağlaya halıların birinin üzerinde uyuyakalırdım. İnsanlığı ve iyi kalpliliği benden hiçbir zaman az olmayan ağabeyim masasında biraz çalıştıktan sonra bana acır, uyandırır, kalkıp giyinip yatmamı söylerdi. Ama ben o masasında hala ders çalışırken elbiselerimle yatağa kendimi atıp uyumayı severdim. Ruhumda kendime acımayla hüzün arası karanlık bir yer olduğunu keşfediyordum. Elde etmek için kaşındığım, sonunda hak ettiğim hüzün, yenilgi ve ezilmiş, aşağılanmış olma duygusu beni öğrenilmesi gereken bütün kurallardan, çözülmesi gereken matematik problemlerinden, Karlofça anlaşmasının ezberlenmesi gereken maddelerinden ve hayatın zorunluluklarından kurtarır, her şeye boş verebilirdim. Dayak yiyip aşağılandıktan sonra kendimi özgür hissederdim. Her şeyi boş verecek kadar özgürleştiğim için bazen bu dayakları kendime rağmen isterdim. Kaşınma diyen ağabeyim de bunu sezerdi. Bazen bunu sezdiği, akıl ve iktidar da onda olduğu için onunla bütün gücümle dövüşmek ister, dayağımı yerdim. Her dayaktan sonra karanlık bir duygu beni tek başıma yakalar, kötü olduğum, beceriksiz, suçlu ya da tembel olduğum düşünceleriyle aklımda oynaşırdı. "Ne var?" derdi içimden gelen bir ses. "Kötüyüm." Bir anda bana sarsıcı bir özgürlük veren bu cevap önüme yepyeni dünyalar açardı. kötü olmaya sonuna kadar razı olursam, istediğim zaman resim yapabileceğimi, derslere boş verebileceğimi, elbiselerimle uyuyabileceğimi anlardım. Öte yandan yenik, yıkık, ezik, kolu bacağı morluklarla kaplı, bazen dudağı patlamış, burnu kanamış, orası burası fena hırpalanmış, daha kötüsü karşı koymaya yetişemediğim bir güçle göstere göstere ezilmiş, aşağılanmış ve gururu kırılmış halimden tuhaf bir şekilde hoşlanırdım. Belki de o sırada zevkle kurduğum düşlerin, renginin, hayallerin, bir rüzgar gibi içimi saran, bir gün büyük bir şey yapma hırsının canlılığı, gerçekliği beni büyülerdi. Bütün bu şiddetin, gururun ve hayallerin, kötülük ya da ahlak gibi şeylerle hiç ilişkilendirilemeyecek bir gücü, canlılığı vardı. Bana derin bir mutluluk ve yeni bir hayat vaat eden ikinci dünya, üstelik şimdikinin şiddetinden beslendiği için çok daha canlı ve çekiciydi. Böyle zamanlarda şehrin hüznünü içimde hissetmeyi içgüdüler ve rastlantılarla keşfediyor, bu hüzünle elime kağıdı kalemi aldığım zaman hem çizdiklerimi daha çok seviyordum, hem de duygunun karanlık yanı oyunla bütün dünyayı unutmanın zevkleriyle ağır ağır arkada kalıyordu.